Romalılar 3. bölüm 26. ayette Tanrı'nın İsa'yı bağışlamalık olarak sunması, eski çağda günahlara göz yumduğunda adaletle davrandığını göstermek içindir diyor. Evet, Romalılardan yaptığım yorumu sürdürüyorum. 3. bölüm 26. ayetten başlıyorum yoruma. Çünkü kötülüğe gereken cezayı vermemek adaletsizliktir. Tanrı insanlara günahtan dönme fırsatını verebilmek için ileride Mesih'in kanında sağlanacak bağışlamalık aracılığıyla öfkeli yargısını geciktiriyordu. Bu fırsattan yararlanıp günahtan dönen ve Tanrı'nın merhametine sığınan insanları aynı bağışlamalık aracılığıyla doğrulukla donatıyordu. Tabii ki doğrulukla donatılan insanlardan Tanrı'nın öfkeli yargısı büsbütün kaldırılıyor. Yani İsa'ya iman eden insanlar artık yargılanmayacaklardır. Ayrıca Tanrı'nın İsa'yı bağışlamalık olarak sunması, adaletinin şimdiki dönemde açıklanması içindir. İsa Mesih'in kanıyla Tanrı kendi doğruluğunu açıkladı ve insanların günahlarını bağışlayınca bunu adaletsiz bir yolla yapmadı. O günahlara gereken cezayı uyguladı, verdi. Paulus'un Galatyalılara yazdığı gibi Mesih bizim için lanetlenerek ruhsal yasanın lanetinden bizleri özgür kıldı. Galatyalılar 3 ayet 13. Tanrı günahlıyı doğrulukla donatmak için adaletini bir kenara bırakmadı. Tam tersine adaletinin tüm gereklerine göre davrandı. Tanrı İsa Mesih'e iman eden kişiyi akladığında, doğrulukla donattığında bile doğrudur. Tanrı kendisiyle doğru bir ilişkiyi hak etmemiş olanları Mesih'in kanıyla sağlanan bağışlamalığın etkisiyle bu ilişkiye getirebilir. İnsanın doğruluğa kavuşmak için yapacağı tek şey kendisine bağışlamalık sağlamış olan İsa Mesih'e güven bağlamasıdır. Bunu yapar yapmaz, yani kişi İsa Mesih'e iman eder etmez, Tanrı onu doğrulukla donatır, onu aklar, onu doğru sayar. Bunu yapınca da kendi doğruluğunu kanıtlar Tanrı. Bir kişi Mesih'in kanıyla sağlanan bağışlamalığı benimseyince Tanrı onu doğrulukla donatmazsa adaletsiz olurdu. Öyleyse övünmek neden diyor 27. ayette. Bu söz konusu bile olmaz. Öte yandan ruhsal yasada buyurulan işleri uygulayarak doğruluğa erişmeye çalışan kişi bu yolda ulaştığı başarısıyla övünür. Kendisinde bulunduğunu sandığı iyiliklerle Tanrı'nın önünde övünen ferisi bunun açık bir örneğidir. Paulus da eskiden bir ferisiydi. Böyle bir tutumu kendi hayatından biliyordu. Oysa Tanrı iman ilkesiyle insanın övünme olanağını ortadan kaldırmıştır. Çünkü iman ederek inayetle kurtulmuş bulunuyorsunuz. Bu sizin kendi başarınız değildir. Tanrı'nın armağanıdır. Kişinin yaptığı işler nedeniyle değildir. Öyle ki kimse övünmesin. Çünkü bizler onun yapıtıyız. Mesih İsa'da iyi işler için yaratılmış bulunuyoruz. Tanrı vaktimizi bu iyi işlerle geçirmemizi amaçlayarak bunları önceden hazırladı diye okuyoruz Efesoslar 2. bölümde. 28. ayette çünkü insan ruhsal yasanın saptadığı işler olmaksızın salt iman ederek doğrulukla donatılır düşüncesi üzerinde duruyoruz diyor Paulus. Paulus bu ayette iman ilkesini açıklarken yaydığı İncil'in güzel bir özetini verir. İnsan ruhsal yasanın saptadığı işler olmaksızın salt iman ederek doğrulukla donatılır, doğru sayılır. Ruhsal yasa insanı doğruluğa eriştiremez. Ancak insana günahlı oluşunu gösterebilir. İnsan ruhsal yasanın saptadığı işlerle doğruluğa kavuşamaz. Paulus bununla ruhsal yasanın saptadığı işler uygulanmasın demiyor. Bu işlerin insanı doğruluğa eriştirmek için yetersiz olduğunu bildiriyor. Doğruluğa kavuşmanın tek yolu iman yoludur. İnsan salt iman ederek doğrulukla donatılır. İman yolundan başka doğruluğa erme yolu yoktur. Yalnız iman. Doğruluktan yoksun insan ile doğruluk armağan eden Tanrı arasında bağlantı sağlayabilir. Ruhsal yasa işleri bunu yapamaz. Paulus bu düşünce üzerinde durur. İncil'in iyi haberi budur dostum. Bunu akıllı oluşuyla bulmadı. İsa Mesih bunu ona açıkladı. Bunun için bu düşünceden caymaz, ona sımsıkı sarılır. Sen de değerli dostum bu düşünce üzerinde duruyor musun? Ruhsal yasada buyurulan işleri yerine getirmek çabasından vazgeçip doğrulukla donatılman için İsa Mesih'e güven bağladın mı? Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin mi Tanrısı? Ulusların Tanrısı değil mi? Hiç kuşkusuz ulusların da Tanrısıdır diyor 29. ayette. 30. ayette Tanrı bir olduğuna göre sünnetlileri de sünnetsizleri de imanlarından ötürü doğrulukla donatacaktır. 31. ayette bu ne demektir? İman yoluyla ruhsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hiçbir zaman. Tam tersine ruhsal yasayı pekiştiriyoruz. Şimdi Romalılar 4. bölüme geliyoruz. Konu imanla aklanma İbrahim ve Davut tarafından örneklenmiştir. Pavlos bu bölümü kaleme alırken Yahudilerin itirazlarını da akılda tutar. Yahudiler için büyük önem taşıyan ve beden açısından ataları olan İbrahim'in doğrulukla donatılmasını ele alır. Tanrı İbrahim için şu tanıklıkta bulunur. İbrahim sözümü dinledi ve kanunlarımı tuttu. Yaratılış 26 ayet 5. Yahudilere göre bu adamın doğrulukla donatılması kendi başardığı işlerden ötürüydü. Pavlos'un üzerinde durduğu gibi doğruluk iman yoluyla olsa o zaman soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim diyor ayet 1'de. Pavlos bu itiraza da kesin yanıt verir. Ayet 2'de İbrahim'in doğruluğu başardığı işlerden gelseydi ona övünmek için bir dayanak verirdi der. Oysa Tanrı'nın önünde İbrahim bile övünemez. Çünkü İbrahim'in doğruluğu da iman yoluyla sağlandı. Bunu belgelemek için Pavlos kutsal yazıdan bir alıntı aktarır. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı dedi. Yaratılış 15:6'da. Pavlos bu alıntıyla İbrahim'in yaşamında geçen önemli bir olaya dikkat çeker ve onun dikkat çektiği parçada Tanrı İbrahim'le konuşur, onu koruyacağına, ona büyük ödül vereceğine söz verir. İbrahim de Tanrı'ya kendisinin ona soy vermediğini, bir kölesinin ise onun mirasçısı olacağını söyler. İbrahim'e Rabbin şu sözü gelir. Bu adam senin mirasçın olmayacak ancak senin bedeninden çıkacak olan senin mirasçın olacaktır. Şimdi göklere bak. Eğer yıldızları sayabilirsen onları say. Soyun da böyle olacaktır der. Yaratılış 15:4-5 ayetler. İşte İbrahim Rabbin bu sözüne iman etti ve Rab onu kendisine doğruluk saydı. İbrahim'e doğruluk diye sayılan iman Tanrı'nın verdiği söze imandı. İbrahim baştan beri Tanrı'nın sözüne iman ediyordu. Tanrı'nın çağrısını ilk duyduğu zaman iman etti. Bütün yaşamı imanıyla etkileniyordu. Tıpkı İbraniler mektupta bildirildiği gibi İbrahim çağrıldığında miras alacağı yere gitmek için imanla Tanrı buyruğuna uydu ve nereye gittiğini bilmeden ülkesinden ayrıldı. İmanla vaat edilen topraklara yabancı bir ülkede uyruksuz biriymiş gibi konukladı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan sağlam temelli kenti gözlemekteydi. İbrahim'in söz dinlemesi imanından ileri geliyordu. Evet, imanla doğru sayılma konusundaki bu harika bölümde öğretiyi gördük. Pavlos, insanın günahkar olduğunu çok canlı bir biçimde bildirmiştir. Bundan sonra Tanrı'nın günahkarlar için bir doğruluk sağladığını bildirip, imanla doğru sayılmayı, aklanmayı açıklamıştır. Şimdi bu gerçeği eski antlaşmadan iki kişiyle, İbrahim ve Davut'la örnekliyor. Pavlos, insanın günahlı olduğunu çok belirgin bir şekilde bildirmiştir. Bundan sonra Tanrı'nın günahkarlar için bir doğruluk sağladığını bildirip, imanla aklanmayı, doğru sayılmayı açıklamıştır. Şimdi bu gerçeği, evet, İbrahim'le ve Davut'la örnekliyor. Pavlos'un zamanında İbrahim ve Davut büyük bir olasılıkla İsrail ulusu tarafından eski antlaşmada en iyi tanınan, üstün görünen kişilerdi. İbrahim, İbrani ulusunun kurucusuydu ve Davut en büyük krallarıydı. Pavlos 3. bölümde söylediklerine örnek olması, yasa ve müjde arasında şeriat ve İncil arasında bir uyum olduğunu göstermek için eski antlaşmadaki bu iki değerli kişiyi kullanmaktadır. Bu iki kişi birbirlerinin tamamen zıttı sistemleri temsil ettikleri halde bunlar birbirlerine tezat oluşturmaz ve birbirlerini yalanlamaz ve birbirlerini dışarıda bırakan sistemler değildirler. Yasanın altında ve yasadan önce bile Tanrı'nın tek isteği imandı. İbrahim yasadan önce imanla doğru sayılmıştı, aklanmıştı. Ve Davut peygamber de yasanın altında imanla aklanma hakkında mezmurlarda söyledi. Pavlos eski antlaşmayı iptal eden ve Yahudi'yi bir can kurtaran olarak göstermez. Pavlos, İbrahim'le Davut'un da kendi gününde kendi halkına sunduğu imanla doğru sayılmayı göstermektedir. Yasa bir eğitimciydi. Yasa altında olan insanı elinden tutarak Rab İsa Mesih'e götürdü. Şimdi ilk 5 ayette İbrahim'in imanla aklandığını görüyoruz. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa, doğru sayıldıysa övülmeye hakkı vardır ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama Tanrısızı aklayana iman eden kişi, imanı sayesinde aklanmış sayılır, doğru sayılmış olur. Pavlos'un düşüncesini izlemek için tamamlayıcı sözcükleri ve cümleleri yeniden düzenleyelim. Bu yüzden ilk atamız İbrahim'in bedene göre yani doğal insansal çabayla ne olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bölümün başında yer alan öyleyse ya da bu nedenle sözü bu bölümde yazılı olanları Pavlos'un 3. bölümde sözünü ettiği tartışmayla bağlantılıyor. Gördüğümüz gibi müjde, İncil övülmeye yer bırakmaz ve yasayı sağlamlaştırır. İbrahim ve Davut bu tezde Pavlos'u onaylarlar. Pavlos burada ve bu mektubun tartışmalar içeren diğer bölümlerinde ne diyeceğizdir? Pavlos insanın günahkar olduğunu kanıtlamaya çalışmıyor. Bu yüzden bu sözün orada kullanıldığını görmüyoruz. Ayrıca pratik olan bu bölümün son bölümünde bu sözcük hiç kullanılmamaktadır. Soyumuzun atası İbrahim demesiyle İsrail ulusunun İbrahim'le başladığını ortaya koyar. Soyumuzun atası bence tuhaf bir sözdür. Kronolojik olarak ilk olan ve ayrıca önem bakımından da ilk olan İbrahim'e verilen önemi ortaya koyar. Bedene göre İbrahim'i ya da bulundu fiilini biraz ılımlı kılabiliriz. Bedene göre ne bulmuştur? İbrahim'in bedene göre yaptıklarına bakarsak geride sadece utanç ve karmaşa yarattığını görürüz. Bu İbrahim'in işleriydi. Övünecek bir şeyi yoktu. İbrahim harika bir adamdı, özellikle de Lut konusunda. Sodom ve Gomorra krallarının kendisini ödüllendirmesine izin vermedi. Ama İbrahim aynı zamanda Tanrı'ya inanmadı ve Mısır'a kaçtı bir keresinde. Aldığı Mısırlı cariye ve onun doğurduğu oğul İbrahim'in övünebileceği şeyler değildi. Eşini kız kardeşimdir diye yutturmaya çalıştı, korkusundan. Şimdi Pavlos'un konuyu nasıl açtığına dikkat edin. Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden ötürü doğrulukla donatılmadıysa, övünmek için bir dayanağı vardı ama Tanrı'nın önünde övünmek için değil. İkinci ayette böyle diyor. Eğer İbrahim bedenin işleriyle doğrulukla donatıldıysa, övünecek bir şey olurdu ama Tanrı'nın önünde değil. Kendi kendine övünebilir ama Tanrı'nın önünde övünemez. İbrahim'in Tanrı'nın önünde itibarı olan iyi işleri olduğu varsayılmıştır. İbrahim'in birçok iyi işi vardı, doğru. Ama bu iyi işler kurtuluşun temeli değil. Kurtuluşun ve imanla doğru sayılmanın sonucuydu. Yakup, atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı dediğinde, Yakup ve Pavlos birbirlerini yalanlamamışlardı. Yakup'un tanımladığı işler yasanın altında bedenin işleri değildir. Çünkü İbrahim yasanın altında değildi. Bunlar iman işleriydi. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve İshak'ı sundu. Ama bunu gerçekten yaptı mı? Hayır. Tanrı onu durdurdu ve yapmasına izin vermedi. Yani oğlunu kurban etmesine izin vermedi. Neden? Çünkü bu yanlış bir şeydi. Pavlos ve Yakup aynı ayeti aktarmışlardır. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve Tanrı bunu kendisine doğruluk saydı. Ama Yakup İbrahim'in hayatının sonuna İshak'ı sunduğu zamana gider. İbrahim en zayıf günahkarla aynı yerde durur. Övünecek işleri gerçekten de vardı ama Tanrı'nın önünde asla övünemezdi. Çünkü Tanrı bedenin işlerini kabul etmez. Bedenin işleri onun kutsallığının önünde duramaz ve İbrahim'in işlerinin saf olmadığı kesindi. Üçüncü ayette kutsal yazı ne diyor? Diyor. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. İbrahim'in imanı kendisine doğruluk sayıldı. Pavlos nihai otorite olarak kutsal kitaba, Tanrı sözüne başvuruyor. Kutsal kitap Tanrı'nın konuşmasıdır kardeşim. Kutsal kitap ne der? Başvurabileceği başka bir otorite yoktur. Kutsal kitap Tanrı sözüdür. Öyle ki kutsal kitabın söylediği şey Tanrı'nın söylediği şeydir. Bunun dışında hiçbir şey kabul edemeyiz. Kutsal söz Tanrı'nın sözüdür. Şimdi bizim en büyük eksikliğimizin ne olduğunu görüyor musunuz? Tanrı sözüne itaat edilmiyor. Tanrı'nın sözü Tanrı sözü olarak ciddiye alınmıyor. Okuyoruz, evet diyoruz. Ama ondan sonra uygulamıyoruz. Ya da onun bunu söyledikleri sözlere bel bağlıyoruz. Efendim neymiş? Bende şu güç var, bende şu mevhibe var gibi. Hayır kardeşim, tek otorite olan Tanrı'nın sözüdür. Ona uymalıyız. Bu sözün dediklerini unutuyoruz ne yazık ki. Ya da Tanrı'nın sözüne gereken önemi ve zamanı vermiyoruz. Onun bunu söylediklerine daha çok önem veriyoruz. Televizyonlardaki şovlara önem veriyoruz. Gerçek Hristiyanlar olduklarını iddia eden kişilerin, yani kendisine inanlı diyenlerin şunu kesinlikle bilmeleri gerekir ki elinizdeki kutsal kitap Tanrı sözüdür. Bu söz aracılığıyla Tanrı bize konuşuyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki Tanrı'nın sözü elimizdedir. Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini bilmek istiyorsak Tanrı sözüne gitmemiz gerekir. Bu nedenle Tanrı sözünü okumak, onu derinlemesine çalışmak önemlidir. Pavlos bu mektupta neredeyse 60 kez eski antlaşmadan alıntı yapar. Bu alıntı tabii ki Yaratılış 15:6'dandır. Avram Rab'be güvendi, Rab bunu ona doğruluk saydı. Pavlos kutsal kitabın söylediğini dinleyin, Tanrı sözünde sizinle konuşuyor diyor. Bu gerçekten harika bir şeydir. Bu vaat İbrahim'e ne zaman verildi biliyor musunuz? Tanrı'ya ey egemen Rab bana ne vereceksin? Çocuk sahibi olamadım sorusunu sorduğunda verilmişti. Tanrı kendisine soyunun yıldızlar gibi olacağı vaadinin onayından başka bir güvence vermedi. Yani İbrahim sadece Tanrı'ya inandı. Tanrı sözünü olduğu gibi aldı. Ve onda dinlendi. Bir yorumcu bunu şöyle söyler. Elbette ki İbrahim'in sadık, yalan söyleyemez Tanrı'ya inanmasında hiçbir onur, hiçbir erdem yoktu. Onur Tanrı'nındı. İbrahim Tanrı'ya inandığında insanın hiçbir şey yapmadan yapabileceği tek şeyi yaptı. Tanrı bir şey söyledi, bir vaatte bulundu ve bunu yerine getirmeye söz verdi. İbrahim kalbinde Tanrı'nın gerçeği söylediğine inandı. Burada hiçbir çaba yoktur. İbrahim'in imanı bir etkinlik değil, bir tutumdu. Kalbi tamamen kendisinden uzaklaşıp Tanrı'ya ve vaadine dönmüştü. Bu da Tanrı'yı vaadini yerine getirmek için özgür bırakmıştı. İman ne İbrahim'in gerçekleştirdiği erdemli bir işti, ne de İbrahim'in doğası ve karakterinde bir değişiklikti. O sadece Tanrı'nın vaat ettiği yeryüzündeki halkların tümü senin aracılığınla kutsanacak sözüne iman etti. Ne kadar harika. Bu ona doğruluk sayıldı. Tanrı öyle saydı. Bunu İbrahim'in hesabına koydu. Bunu İbrahim'e doğruluk saydı. Doğruluk değildi ama Tanrı onu böyle saymıştı. 4 ve 5. ayetlerde gördüğümüz gibi iş yapan kişi İşverenden aldığı karşılığı bir armağan saymaz. Bunu işverenin ona borçlu olduğu ücret olarak kabul eder. Çalışmakla bu ücreti hak etmiştir. İşveren bu ücreti vermezse işçi hakkını mahkemelerde arayabilir. Buna göre doğruluk işlerden olsaydı kişi Tanrı'dan hak talep edebilirdi. Oysa doğruluk inayet yoluyla Tanrı'nın verdiği armağandır. Armağan hak edilen karşılık değildir. Bana hediye vermedi diye kimseden hak arayamam. Armağanın verilmesi veren kişinin iyi yürekliliğine bağlıdır. İş yapıp Tanrı'dan yaptığı işin karşılığını hak olarak arayan kişi doğrulukla donatılamaz. Kişinin yaptığı işler değil, imanı doğruluk yerine sayılır. Tanrı iş yapanı değil, kendisine iman eden kişinin imanını doğruluk yerine sayar. Tanrı, Tanrı sayması doğrulukla donatandır. İşte böyle bir Tanrı'ya iman eden kişinin imanı doğruluk yerine sayılır. Böyle iman bir iş değildir. İman iş yerine koyulamaz. İman yararımıza güçlü işler yapan Tanrı ile bizi bağlayan bağlantıdır. Bu bağlantı kendiliğinden bir şey yapamaz. Ancak gücü her şeye yeten Tanrı ile bağlantı sağladıkça bir şey yapabilir. İman Tanrı'nın armağanını kabul eden boş ellerden başka bir şey değildir. Tanrı, Tanrı saymazı, evet doğrulukla donatandır. Tanrı saymaz insan, kötü tutumuyla gerçeğe sırt dönen, gerçeğe set çeken ölümsüz Tanrı'nın yüceliğini, ölümlü insanın, kuşların, dört ayaklı yaratıkların ve sürüngenlerin benzerliğindeki şeylerle değiştiren, Yaradan'dan çok yarattığa tapınan insandır. Bunu Romalılar 1. bölümde okumuştuk. Tanrı kendi sözünü ona açıkladığı zaman İbrahim'in böyle bir durumda olduğunu unutmak kolaydır. Oysa İbrahim yalancı tanrılara tapan, Tanrı saymaz bir toplumda yetişti. Tanrı bunu İsrail halkına Yeşu aracılığıyla şöyle hatırlatır. İbrahim'in babası ve Nahor'un babası Terah, atalarınız eski zamanda ırmağın öte tarafında otururlardı ve başka ilahlara kulluk ederlerdi. Yeşu 24. İbrahim Tanrı'nın ona açıkladığı söze iman etti. Yalancı tanrıları bırakıp tek Tanrı'ya bağlandı. Onun sözünü dinleyip ülkesinden ayrıldı. Tanrı'nın ona göstereceği ülkeye gitmek üzere yola koyuldu. Tanrı ile ilişkisi olmayan İbrahim, Tanrı ile ilişkiye getirildi. Tanrı saymaz yetişen İbrahim imanla Tanrı sayar oldu. Tanrı onu doğrulukla donattı. Biz de günahlarımız yüzünden Tanrı saymaz insanlardık. Tanrı ile ilişkimiz yoktu. Tanrı'nın isteğini sormuyorduk. Onun beğendiği işleri yapmıyorduk. Tanrı saymazı kendisinden uzaklarda olanı kendisiyle doğru bir ilişkiye getiren Tanrı'ya iman edince biz de İbrahim gibi Tanrı'yla doğru bir ilişkiye getirildik. Tanrı saymazı doğrulukla donatmak olanaksız. Hatta çelişkili bir işe benzer. Ruhsal yasaya göre Tanrı saymazı doğrulukla donatmak suçtur. İsrail'in yargıçlarına tarafsızlık ve doğruluk öğretirken Tanrı kendisini örnek göstererek ben kötüyü suçsuz saymam der. Bu sözün Yunanca tercümesini Romalılar 5:4'teki sözle karşılaştırırsak Tanrı'nın ben Tanrı saymazı doğrulukla donatmam dediğini görürüz. Tanrı nasıl Tanrı saymazı doğrulukla donatabilir? İsa'nın kanı aracılığıyla kardeşim. Tanrı İsa'yı bağışlamalık olarak sunmakla kendi doğruluğunu ve İsa'ya iman edeni doğrulukla donattığını kanıtlamıştır. Mesih'in sağladığı bağışlamalık ruhsal yasa altında olanaksız olanı sevinç getirici haberde yani İncil'de olanaklı kılar.